Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ülya Dostlar. Kitabın adı Kırmızı Saçlı Kadın. Yazarı Orhan Pamuk. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları, 1. baskı, 26 Şubat 2016, İstanbul, 195 sayfa. ISBN No'su 978-975-08-35-60-5. Kitabın kapak resmi, kırmızı saçlı bir kadın çizimi. Kitabın arka yüzü, İlk aşk deneyimi bütün bir hayatı belirler mi? Yoksa kaderimizi çizen yalnızca tarihin ve efsanelerin gücü müdür? Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın'da bizi 30 yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir kasabada liseli bir gencin yaşadığı sarsıcı bir aşk hikayesiyle büyük bir insani suçun peşinden sürüklüyor. 1980'lerin ortasında geleneksel usulle kuyu kazan Mahmut Usta ile çırağı Küçük Bey Cem zor bir arazide su ararlarken kasabanın hemen dışındaki sarı çadırda esrarengiz bir tiyatrocu kadın her gece eski masal ve hikayeleri yeniden anlatmaktadır. Roman bir yandan genç kahramanın aşk, kıskançlık, sorumluluk ve özgürlük duygularıyla derinden tanışmasını hikaye ederken, diğer yandan medeniyetler üzerinden babalar ve oğullar, otoriterlik ve birey olma konularını tartışıyor. Kırmızı Saçlı Kadın'da okur, Batı'nın ve Doğu'nun iki temel efsanesi, Sofokles'in Kral Oidipus'u, babayı öldürmek ile, Firdevsi'nin Rüstem ve Sührab'ı ile, oğlu öldürmek, yeniden karşılaşacak ve kendini sıradan hayatlarımızın eski metinlerden ne kadar etkilendiği sorusunu soracak. Ön sayfa. Kırmızı Saçlı Kadın. Orhan Pamuk 1952'de İstanbul'da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap romanlarında anlattığına benzer kalabalık bir ailede Nişantaşı'nda büyüdü. Otobiyografik kitabı İstanbul'da anlattığı gibi çocukluğundan 22 yaşına kadar yoğun bir şekilde resim yaparak ve ileride ressam olacağını düşleyerek yaşadı. Liseyi İstanbul'daki Amerikan Lisesi Robert Kolej'de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl mimarlık okuduktan sonra mimar ve ressam olmayacağına karar verip okulu bıraktı ve İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Pamuk 23 yaşından sonra romancı olmaya karar vererek başka her şeyi bıraktı ve kendini evine kapatıp yazmaya başladı. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları ile Milliyet Yayınları Roman Ödülünü kazandı. Kitap 1982'de yayımlandı ve aynı yılın Orhan Kemal Roman Armağanını aldı. Pamuk ertesi yıl Sessiz Ev adlı romanını yayımladı ve bu kitabın Fransızca çevirisiyle 1991'de Prix de la Découverte Européenne kazandı. Venedik'te bir köle ile bir Osmanlı alimi arasındaki gerilimi ve dostluğu anlatan romanı Beyaz Kale 1985 pek çok dile çevrilerek Pamuk'a uluslararası ününü sağlayan ilk romanı oldu. Aynı yıl karısıyla Amerika'ya gitti ve 1985-88 arasında New York'ta Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul'un sokaklarını, geçmişini, kimyasını ve dokusunu kayıp karısını arayan bir avukat aracılığıyla anlatan Kara Kitabı 1990'da yayımladı. Fransızca çevirisiyle France Culture ödülünü kazanan bu roman, geçmişten ve bugünden aynı heyecanla söz edebilen bir yazar olarak Pamuk'un ününü hem Türkiye'de hem de yurt dışında genişletti. 1991'de Pamuk'un Rüya adını verdiği bir kızı oldu. 1992'de yayımladığı Gizli Yüz adlı senaryosu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülüne layık görüldü. 1994'te esrarengiz bir kitaptan etkilenen, üniversiteli bir gencin hikaye ettiği Yeni Hayat adlı şiirsel romanı yayımlandı. Osmanlı ve İran nakkaşlarını, Batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının entrikasıyla hikaye ettiği Benim Adım Kırmızı adlı romanı 1998'de yayımlandı. Bu kitapla Fransa'da Prix de Molière Livre Étranger 2002, İtalya'da Grinzale Cavour 2002 ve İrlanda'da International Impact Dublin 2003 ödüllerini kazandı. 1990'ların ortasından itibaren Pamuk, insan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında yazdığı makalelerle Türkiye Devleti'ne karşı eleştirel bir tavır takındı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli gazete ve dergilere yazdığı edebi, kültürel makalelerden oluşturduğu geniş bir seçmeyi 1999 yılında Öteki Renkler adıyla yayımladı. İlk ve son siyasi romanım dediği Kar adlı kitabını 2002'de yayımladı. Kars şehrinde siyasal İslamcılar, askerler, laikler, Kürt ve Türk milliyetçileri arasındaki şiddeti ve gerilimi hikaye eden bu kitap, New York Times Book Review tarafından 2004 yılının en iyi 10 kitabından biri seçildi. Pamuk'un 2003 yılında yayımladığı İstanbul, yazarın hem 22 yaşına kadar olan hatıralarını aktardığı bir hatıra kitabı, hem de kendi kişisel albümüyle Batılı ressamların ve yerli fotoğrafçıların eserleriyle zenginleştirilmiş İstanbul üzerine bir denemedir. Kitapları 63 dile çevrilmiş, bütün dünyada 13 milyon, Türkiye'de ikinci yurt dışında 11 milyon satmış olan Pamuk, pek çok üniversiteden şeref doktorası aldı. Alman Kitapçılar Birliği tarafından 1950 yılından beri verilmekte olan, Almanya'nın kültür alanındaki en seçkin ödülü olarak kabul edilen Barış Ödülü 2005'te Orhan Pamuk'a verildi. Ayrıca Kar, Fransa'da her yıl en iyi yabancı romanı verilen Le Prix Médicis Étranger ödülünü aldı. Aynı yıl Prospect dergisi tarafından dünyanın 100 entelektüeli arasında da gösterildi ve 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. American Academy of Arts and Letters'ın ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi olan Pamuk, senede bir dönem Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alarak bu ödülü kazanan ilk Türk oldu. 2007'de ödül konuşması Babamın Bavulu diğer önemli ödül konuşmalarıyla birlikte kitaplaştı. Pamuk 2008'de aşk, evlilik, dostluk, mutluluk gibi konuları bireysel ve toplumsal boyutlarıyla işlediği Masumiyet Müzesi adlı romanını, 2010 yılında ise çocukluğundan başlayarak hayatını ve edebiyatla ilişkisini eksen alan yazı ve röportajlardan oluşan Manzaradan Parçaları yayımladı. Pamuk 2009'da Harvard Üniversitesi'nde verdiği Norton derslerini 2011 yılında Saf ve Düşünceli Romancı adıyla kitaplaştırdı. 2012'de İstanbul'da Masumiyet Müzesi'ni açtı ve müzenin kataloğu Şeylerin Masumiyeti'ni yayımladı. Aynı yıl Avrupa kültürüne olağanüstü katkılarından dolayı Danimarka'da Sonning ödülünü aldı. 2013'te ise kitaplarından seçtiği en güzel parçalardan oluşan Ben Bir Ağacım'ı yayımladı. Masumiyet Müzesi Avrupa Müzeler Forumu tarafından 2014 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçildi. Üzerinde 6 yıl çalıştığı ve bir sokak satıcısı ile ailesinin İstanbul'daki 40 yılını hikaye eden romanı Kafamda Bir Tuhaflık, 2014 yılının Aralık ayında yayımladı. Büyük ilgi gören kitap, 2015 yılında roman dalında verilen Aydın Doğan Vakfı ödülü ile Erdal Öz ödülünü kazandı. Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadın, roman. Aslı'ya. Babasını öldüren, annesiyle yatan, Sphinx'in kör düğümünü çözen Oidipus, bu üçlü yazgının anlamı nedir? İranlılar arasında yaygın eski bir inanca göre yüce bir bilge fütürle peydahlanmalıdır. Nietzsche, Trajedya'nın doğuşu. Oidipus, çok eskiden işlenmiş bir suçun izlerini nasıl bulabiliriz? Sofokles, Kral Oidipus. Tıpkı babasız bir oğul gibi, oğulsuz bir babayı da kimse basmaz bağrına. Firdevsi, Şahname. Birinci kısım. Sayfa 9. Aslında yazar olmak istiyordum. Ama anlatacağım olaylardan sonra jeoloji mühendisi ve müteahhit oldum. Okuyucularım hikayemi anlatmaya başladım diye olayların sona erip arkada kaldığını da sanmasınlar. Hatırladıkça olayların içine daha çok giriyorum. Bu yüzden sizlerin de peşim sıra baba ve oğul olmanın sırlarına sürükleneceğinizi hissediyorum. 1985'te Beşiktaş'ın arkalarında Ihlamur Kasrı'na yakın bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Babamın hayat altında küçük bir eczanesi vardı. Eczane haftada bir sabaha kadar açık kalır, babam nöbet tutardı. Nöbetçi olduğu gecelerde babamın akşam yemeğini ben götürürdüm. Uzun boylu, ince, yakışıklı babam kasanın yanında yemeğini yerken ilaç kokusunu koklayarak dükkanda durmayı severdim. 30 yıl sonra bugün 45 yaşımda ahşap dolaplı eski eczanelerin kokusundan hala hoşlanıyorum. Hayat eczanesinin çok müşterisi yoktu. Babam nöbetçi olduğu gecelerde o zamanlar moda olan taşınabilir küçük bir televizyona bakarak vakit öldürürdü. Bazen de babamı ziyarete gelen arkadaşlarıyla alçak sesle konuşurken görürdüm. Siyasi arkadaşları beni görünce konuşmayı bırakır, benim tıpkı babam gibi yakışıklı ve sevimli olduğumu söyler, sorular sorarlardı. Kaçıncı sınıfa gidiyordum, okulu seviyor muydum, ileride ne olacaktım? Siyasi arkadaşlarının yanında babamın huzursuz olduğunu gördüğüm için dükkanda fazla kalmaz, boş sefertasını alır, sokak lambalarının ve çınar ağaçlarının altından yürüyerek eve dönerdim. Evde anneme babamın siyasete meraklı arkadaşlarından birinin dükkanda olduğunu söylemezdim. Çünkü annem babamın başına yeniden belaya gireceğini ya da durup dururken yine bizi bırakıp gideceğini düşünerek endişelenir, babama ve arkadaşlarına sinirlenirdi. Ama babamla annemin aralarındaki sessiz kavgaların tek nedeninin siyaset olmadığını da fark ederdim. Bazen uzun süreler küsüşürler, aralarında neredeyse hiç konuşmazlardı. Belki de birbirlerini sevmiyorlardı. Babamın başka kadınları, pek çok başka kadının da onu sevdiğini seziyordum. Bazen annem başka bir kadın olduğunu benim anlayacağım bir şekilde konuşurdu. Annem ve babamın kavgaları beni çok hüzünlendirdiği için onları düşünmeyi, hatırlamayı kendime yasaklamıştım. Babamı en son ona yemek götürdüğüm bir gece eczanede gördüm. Lise 1'deydim. Sıradan bir sonbahar akşamıydı. Babam televizyondaki haberleri seyrediyordu. Daha sonra tezgaha yerleştirdiği yemeğini yerken ben biri aspirin, diğeri C vitamini ve antibiyotik isteyen iki müşteriye baktım ve parayı çekmecesi hoş bir zil sesi çıkararak açılan eski kasaya koydum. Eve dönerken son bir bakış attım babama. Bana kapıdan gülümseyerek el salladı. O sabah babam eve gelmemiş. Bunu öğleden sonra okuldan dönünce annem söyledi. Gözlerinin altı şişmişti, ağlamıştı. Babamın bundan önce olduğu gibi eczaneden alınıp siyasi şubeye götürüldüğünü zannettim. Orada ona işkence eder, falakaya yatırır, elektrik verirlerdi. 7-8 yıl önce babam yine böyle yok olmuş ve yaklaşık 2 yıl sonra eve dönmüştü. Ama annem o sefer babam polise sorguda işkence görüyormuş gibi davranmamıştı. Babam öfkeliydi. Ondan söz ederken ne yaptığını o bilir demişti. Oysa askeri darbeden hemen sonra askerler bir gece babamı eczanesinden aldıklarında annem çok üzülmüş, babamın bir kahraman olduğunu, onunla gurur duymam gerektiğini söylemiş, eczanede nöbetleri Kalfa Macit ile birlikte babamın yerine o tutmuştu. Bazen de Macit'in beyaz önlüğünü ben giyerdim. Tabii ben ileride eczacı Kalfası değil, babamın istediği gibi bilim adamı olacaktım. Babamın bu son kayboluşunda annem eczane ile ilgili hiç ilgilenmedi. Ne Macit'ten söz etti, ne de başka bir çıraktan, ne de eczanenin ne olacağından. Bu da bana bu sefer babamın başka bir nedenden kaybolduğunu düşündürüyordu. Ama düşünmek dediğimiz şey nedir ki? Daha o zaman bile düşüncelerin kafamıza bazen kelimelerle, bazen de resimlerle geldiğini anlamıştım. Bazen bir fikri kelimelerle düşünemezdim bile. Ama o şeyin resmi, mesela bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken nasıl koştuğum ve neler hissettiğim gözümün önünde hemen beliriverirdi. Bazen bir şeyi kelimelerle düşünebilirdim ama gözümün önüne onu bir resim olarak asla getiremezdim. Siyah ışık gibi, annemin ölümü gibi ya da sonsuzluk gibi. Belki de hala çocuktum. İstemediğim konuları bazen düşünmemeyi başarabiliyordum. Bazen de tam tersi oluyor, düşünmeyi istemediğim bir resmi ya da kelimeyi aklımdan hiç çıkaramıyordum. Babam uzun bir süre bizi aramadı. Bazen babamın yüzünü hatırlayamıyordum. Sanki bir an elektrikler kesilmiş de gözümün önündeki her şey kaybolmuş gibi hissediyordum o zaman. Bir akşam kendi kendime ıhlamur kasrına doğru yürüdüm. Hayat eczanesinin kapısı kilitlenmiş ve bir daha hiç açılmayacak gibi üzerine kara bir asma kilit vurulmuştu. Ihlamur kasrının bahçesinden bir sis geliyordu. Çok geçmeden annem artık ne babamdan ne de eczaneden bir şey geldiğini, para durumumuzun kötü olduğunu söyledi. Sinema, dönerli sandviç ve resimli romanlardan başka bir masrafım yoktu. Kabataş Lisesi'ne evden yürüyerek gidip gelirdim. Resimli roman dergilerinin eski sayılarını alıp satan, kiralayan arkadaşlarım vardı. Ama onlar gibi hafta sonları Beşiktaş sinemalarının yan kapısında, arka sokaklarında sabırla müşteri beklemek istemiyordum. 1985 yazını Beşiktaş'ta çarşı içinde Deniz adlı bir kitapçıda tezgahtarlık ederek geçirdim. İşimin önemli bir kısmı hemen hepsi öğrenci olan kitap arakçılarını kovalamaktı. Arada bir de patron Deniz ağabeyin arabasıyla Cağaloğlu'na kitap almaya giderdik. Kitapların yazarlarını, yayın evlerinin adlarını hiç unutmadığımı gören patron beni seviyor, kitapları eve götürüp okuyup geri getirmeme izin veriyordu. Pek çok kitap okudum o yaz. Çocuk romanları, Jules Verne'den Arzın Merkezine Seyahat, Edgar Allan Poe'dan Seçme Hikayeler, şiir kitapları, Osmanlı cengaverlerinin maceralarını anlatan tarihi romanlar ve bir de rüyalar üzerine bir derleme. Bu derlemede bir yazı bütün hayatımı değiştirecekti. Kitapçı Deniz ağabeyin yazar arkadaşları da arada dükkana gelirdi. Patron beni onlara tanıştırırken ileride yazar olacağımı söylemeye başlamıştı. Bu hayalimi boşboğazlıkla ilk ben söylemiştim ona. Kısa zamanda patronun etkisiyle ciddiye almaya da başladım. Ama annem kitapçının verdiği paradan memnun değildi. Tezgahtarlıktan kazandığım para hiç olmazsa üniversite giriş dershanesine vereceğimi karşılamalıydı. Babamın kaybolmasından sonra annemle çok iyi arkadaş olmuştuk. Yazar olma kararımı ise şakaymış gibi gülerek karşılıyordu. Önce iyi bir üniversiteye girmeliydim. Bir gün okuldan dönünce bir içgüdüyle annemle babamın odasındaki dolaba ve çekmecelere baktım ve babamın gömleklerinin ve eşyalarının yok olduğunu gördüm. Ama babamın tütün ve kolonya kokusu hala orada, odadaydı. Annemle ondan hiç söz etmiyorduk ve sanki gözümün önündeki hayal de hızla siliniyordu. Lise 2'yi bitirdiğim yazın başında İstanbul'dan Gebze'ye taşındık. Teyzemin kocasının Gebze'deki bahçeli evinin müştemilatında kira vermeden oturacaktık. Yazın ilk yarısında eniştemin bana göstereceği işte çalışır, para biriktirirsem, Temmuz'dan sonra hem Beşiktaş'taki Deniz Kitabevi'nde tezgahtarlık edebilir, hem de dershaneye gidip gelecek seneki üniversite giriş sınavına hazırlanabilirdim. Beşiktaş'tan ayrıldığımız için üzüldüğümü bilen patron Deniz ağabey, yaz geceleri istersem kitap evinde uyuyabileceğimi söylemişti. Eniştemin bana verdiği iş, Gebze'nin arkalarındaki bostanına ve kiraz ve şeftali bahçesine bekçilik etmekti. Bostanda bir çardak ile altında eski bir masa görmüş, Oturup kitap okuyabileceğim çok vaktim olacak sanmış, yanılmıştım. Kiraz mevsimiydi. Gürültücü, arsız kargalar sürüler halinde dallara saldırıyor. Çocuklar ve bitişikteki arazide yapılan büyük inşaatta çalışan işçiler meyve sebze çalmaya geliyorlardı. Bostanın yanındaki bahçede bir su kuyusu kazılıyordu. Bazen oraya gider, aşağıda kazma kürekle ile kuyu kazan usta ile onun çıkardığı toprağı yukarı çekip boşaltan iki çırağın çalışmasını seyrederdim. Çıraklar hoş bir inilti çıkaran bir tahta çıkrığı iki kolundan tutup çevirir, aşağıdan ustanın yolladığı bir kova dolusu toprağı kenardaki el arabasına boşaltırlardı. Sonra benim yaşlarımda olan çırak el arabasındaki toprağı boşaltmak için götürürken, ondan daha büyük uzun boylu çırak kuyuya doğru geldi diye bağırıp aşağıdaki ustaya kovayı geri sarkıtırdı. Gün boyunca usta yukarıya nadiren çıkıyordu. Onu bir öğle molasında sigara içerken gördüm ilk. Babam gibi uzun boylu, yakışıklı, inceydi. Ama babam gibi sakin, güler yüzü değil, öfkeliydi. Çırakları sık sık azarlıyordu. Çıraklar azarlandıklarına tanık olmamdan hoşlanmazlar diye usta yukarıdayken kuyuya fazla yaklaşmıyordum. Haziranın ortasında bir gün kuyu tarafından neşeli haykırışlar ve silah sesleri geldi. Yaklaşıp baktım. Kuyudan su çıkmış. Haberi işiten Rizeli arazi sahibi koşup gelmiş. Sevinçten tabancasıyla havaya ateş ediyordu. Tatlı bir barut kokusu aldım. Arazi sahibi ustaya ve çıraklara bahşiş dağıttı. Kuyuyu bu araziye yapacağı inşaatlarda kullanacaktı. Şehir suyu henüz Gebze'nin arkalarına kadar gelmemişti. Ondan sonraki günlerde ustanın çırakları azarladığını işitmedim. Bir at arabası torbalarla çimento ve biraz demir getirdi. Bir öğleden sonra usta kuyunun ağzına beton döktü. Bir de demirden kapak taktı. Herkes keyifli olduğu için artık onlara daha çok sokuluyordum. Bir başka öğleden sonra kuyunun başında kimse yoktur zannederek oraya yürüdüm. Zeytin ve kiraz ağaçları arasından Mahmut Usta çıka geldi. Elinde kuyuya taktığı elektrikli motorun bir parçası vardı. Delikanlı, bakıyorum sen bu işe meraklısın dedi. Jules Verne'in dünyanın bir ucundan girip öteki ucundan çıkan roman kahramanlarını düşündüm. Küçük çekmecenin arkalarında bir kuyu işine gidiyorum. Bu çıraklar bırakıyor, seni götüreyim mi? Kafamın karıştığını görünce iyi bir kuyucu çırağının yevmiyesinin bir bostan bekçisinin yevmiyesinin 4 katı olduğunu söyledi. 10 günde biterdi işimiz. Hemen geri dönerdim evime. Evde asla izin vermem dedi annem. Sen kuyucu olmayacaksın. Üniversitede çok güzel okuyacaksın. Ama hızlı para kazanmak aklıma takılmıştı bir kere. Annemi eniştemin bostanında 2 ayda kazandığım kadar parayı 2 haftada kazanabileceğimi, böylece giriş sınavına, dershaneye ve istediğim kitapları okumaya daha çok vakit ayırabileceğimi ısrarla söyledim. Hatta zavallı anneciğimi tehdit ettim. İzin vermezsen kaçar giderim dedim. Çocuk çalışıp para kazanmak istiyorsa kırma şevkini dedi eniştem. Ben bir sorup öğreneyim kimdir bu kuyucu ustası. Benim yokluğumda avukat eniştemin belediye binasındaki yazıhanesinde o, annem ve kuyucu Mahmut Usta buluştular. Benim değil ama iki çırağın kuyuya ineceği konusunda da anlaştılar. Eniştem bana yevmiyenin miktarını söyledi. Evde babamın küçük eski bavulunun içine gömleklerimi, beden dersi için bir çift lastik ayakkabıyı koydum. Bizi alıp kuyu kazacağımız yere götürecek kamyonet o yağmurlu günde bir türlü gelmeyince dama akan tek odalı evimizde annem birkaç kere ağladı. Vazgeçmemi, beni çok özleyeceğini, parasızlıktan yanlış bir şey yaptığımızı söyledi. Asla kuyuya inmeyeceğim dedim ve elimde çanta, başım dik, mahkemeye giden babam gibi kararlı ama şakacı bir havayla evden çıkarken. Kamyonet eski büyük caminin arkasındaki boş alanda bekliyordu. Elinde sigara yaklaştığımı gören Mahmut Usta kıyafetimi, adımlarımı, elimdeki çantayı bir öğretmenmiş gibi gülümseyerek inceledi. Geç içeri otur, gidiyoruz şimdi dedi. Kuyu açtıran iş adamı Hayri Bey'in şoförüyle ustanın arasına oturdum. Yolda 1 saat hiç konuşmadık. Boğaz Köprüsü'nü geçerken sol aşağıya İstanbul'u okulum Kabadaş Lisesi'ne doğru dikkatle bakıyor, Beşiktaş'ta tanıdık binaları görmeye çalışıyordum. Merak etme, çabuk biter işimiz, dedi Mahmut Usta. Dershanene de yetişirsin. Annem ve eniştemin benim dertlerimden söz etmiş olmaları hoşuma gitti, güven duydum ona. Köprüyü geçtikten sonra İstanbul trafiğine takıldık ve ancak batan güneş yakıcı ışıklarını tam karşımızdan gözümüzün içine dikerken şehir dışına çıkabildik. Şehir dışı değişim bugünün okurunu yanıltmasın. O zamanlar İstanbul'un nüfusu bu hikayeyi sizlere anlattığım bugün olduğu gibi 15 milyon değil 5 milyondu. Şehir sularının biraz dışına çıktıktan sonra evler seyrekleşir, küçülür, yoksullaşır. Fabrikalar, benzin istasyonları ve tek tük oteller başlardı. Bir süre tren yolu boyunca gittikten sonra karanlık basarken ana yoldan ayrıldık. Büyükçekmece Gölü'nde geçmiştik. Bir iki kere serve ağaçları gördüm. Mezarlıklar, beton duvarlar, bomboş alanlar. Çoğu zaman da hiçbir şey gözükmüyor. Çok dikkatle bakmama rağmen nerede olduğumuzu çıkaramıyordum. Bazen akşam yemeğine oturan bir ailenin penceresinin turuncu ışıklarını, bazen de bir fabrikanın neon lambalarını görüyorduk. Sonra bir yokuş çıktık. Bir ara uzaklarda şimşekler çaktı, gökyüzü aydınlandı ama geçtiğimiz topraklar, kimsesiz yerler sanki hiç aydınlanmadı. Bazen nereden geldiğini çıkaramadığım bir ışıkta sonsuz kıraç topraklar, insansız, ağaçsız araziler görüyor. Sonra karanlıkta onları kaybediyordum. Çok sonra ıssızlığın bir yerinde durduk. Etrafta ne bir ışık, ne bir lamba, ne de bir ev gözüktüğü için eski kamyonet arızalandı sandım. Yardım et bakalım da şunları indirelim, dedi Mahmut Usta. Keresteleri, çıkrığın parçalarını, kapkacağı, iple sarılmış iki şilteyi, kaba plastik torbalar içindeki eşyaları, bazı aletlerini indirdik. Şoför hadi hayırlısı kolay gelsin deyip kamyonetiyle uzaklaşınca zifiri karanlıkta olduğumuzu fark ederek telaşlandım. İleride bir yerde şimşek çakıyordu ama arkamızda gök açıktı ve yıldızlar bütün güçleriyle ışıldıyorlardı. Daha uzaklarda İstanbul'un bulutlara yansıyan ışıklarını sarı bir sis gibi görebiliyordum. Toprak yağmurdan nemli, yer yer ıslaktı. Dümdüz arazide kendimize kuru bir yer arayıp bulduk. Eşyaları oraya taşıdık. Usta kamyondan indirdiğimiz sırıkların yardımıyla çadırı kurmaya girişti. Ama bunu bir türlü beceremedi. Çekilmesi gereken ipler, çıkarılması gereken küçük kazıklar gecenin içinde kaybolmuş, karanlıkta her şey ruhumun içinde kör düğüm olmuştu. Oradan tut, buradan değil diye Mahmut Usta sesleniyordu. Bir baykuşun örttüğünü duyduk. Çadırı kurmamız şart mı, yağmur dindi mi diye düşündüm ama ustamın kararlılığına saygı duydum. Rutubet kokan ağır çadır bezi üzerimize gece gibi kapanıyor, yerinde durmuyordu. Gece yarısından çok sonra çadırı kurmayı başarıp şilteleri serip yattık. Yaz yağmurunun bulutları çekip gitmiş pırıl pırıl yıldızlı bir gece başlamıştı. Yakınlarda bir yerden bir cırcır böceğinin sesini duyunca rahatladım. Yatağıma uzanınca hemen uyuyakalmışım. Uyandığımda çadırda yalnızdım. Bir arı vızıldıyordu. Kalkıp dışarı çıktım. Güneş şimdiden öyle yükselmişti ki gözlerim ışığın gücünden ağrıdı. Yüksekçe bir yerde dümdüz bir arazideydim. Toprak sol tarafımdan güneydoğuya, İstanbul'a doğru gittikçe alçalarak uzaklaşıyordu. Daha aşağılarda uzaktan açık yeşil ve sarımsı gözüken bir iki mısır tarlası, buğday tarlaları, boş araziler ve kayalık, çorak topraklar vardı. Düzlükte küçük bir kasabanın evleri ve cami gözüküyordu. Ama oradaki bir tepe bakış açımı daralttığı için burası ne kadar büyük bir yerdir anlaşılmıyordu. Mahmut Usta neredeydi? Rüzgarın getirdiği bir borazdan sesinden kasabanın arkalarındaki kurşunlu renkli binaların askeriye olduğunu anladım. Çok arkada mor dağlar vardı. Bir ara sanki bütün dünya hatıralardan çıkma derin bir sessizliğe büründü. İstanbul'dan, herkesten uzakta burada olmaktan, kendi hayatımı kendim kazanıyor olmaktan memnundum. Kasaba ile askeriyenin arasındaki düzlükten bir trenin düdüğü geldi. O yöne dikkatle bakınca Avrupa yönünde gitmekte olan vagonları gördüm. Tren bizim boş düzlüğe biraz yaklaştı derken zarifçe kıvrılarak istasyonda durdu. Az sonra kasabadan bu yana gelen Mahmut Usta'yı gördüm. Önce hep yol boyunca yürüyordu, sonra yolun kıvrım yaptığı yerlerde kestirme olsun diye boş arazilerden ve tarlalardan geçti. Su aldım dedi, hadi çay yap bakalım bana. Ben küçük aygaz ocağında çay demlerken, dünkü kamyonetle arazi sahibi Hayri Bey geldi. Arkadaki yüklükten de benden biraz büyük bir delikanlı indi. Ali adlı gencin arazi sahibinin yanında çalıştırdığı biri olduğunu, son anda gelmekten vazgeçen Gebzeli çırağın yerine kuyuya ineceğini konuşmalardan anladım. Mahmut Usta ile patron Hayri Bey bir aşağı bir yukarı uzun uzun yürüdüler. Yer yer çıplak, yer yer taşlar ve otlarla kaplı arazi 10 dönümden fazlaydı. Yürüdükleri taraftan hafif bir rüzgar esiyordu ve en uzak köşeye vardıklarında bile patron ile kuyucunun aralarında tartıştıklarını, bir karar veremediklerini işitiyorduk. Daha sonra onlara sokuldum. Tekstilci Hayri Bey bu kıraç toprakta bir kumaş yıkama ve boyama fabrikası kurmak istiyordu. Yurt dışına ihracat yapan büyük konfeksiyoncuların çok talep ettiği bu iş için bol suya ihtiyaç vardı. Hayri Bey elektriği suyu olmayan bu araziyi çok ucuza almıştı. Burada su bulursak bize çok para verecekti. Su çıkınca siyasetçi tanıdıkları buraya elektrik hattı çektireceklerdi. Sonra da Hayri Bey'in bir seferinde planlarını getirip bize gösterdiği kumaş boyama atölyeleri, yıkama odaları, depoları, şık idare binası ve hatta yemekhanesi de olan tam bir fabrika kurulacaktı buraya. Mahmut Usta'nın bakışlarında Hayri Bey'e karşı bir anlayış ve ilgi görüyordum. Ama aslında ikimiz de arazi sahibinin su çıkarsa vereceğini vaat ettiği hediyeler, ödüllerle ilgiliydik. Allah işimizi rast getirsin. Bileğinize kuvvet, gözünüze dikkat versin dedi Hayri Bey sefere çıkan Osmanlı ordusunu uğurlar gibi. Kamyonet gözden kaybolurken dışarı sarkıp bize pencereden el salladı. Gece ustamın horultusundan uyuyamayınca başımı çadırın kenarından dışarı çıkarttım. Kasabanın ışıkları gözükmüyordu. Gök lacivertti ama yıldızların ışıltısı sanki alemi turuncu yapmıştı. Biz de sanki bu alemde koskocaman bir portakalın üzerinde oturmuş, karanlıkta uyumaya çalışıyorduk. Göğe çıkıp yıldızların ışıltısına ulaşmak yerine şimdi üzerinde uyuduğumuz toprağın içine girmeyi hayal etmemiz doğru muydu? Ayrım sonu, sayfa 17.